Merhaba, Lovi burada. Bayağı bir süre ara vermiştim. Çünkü en son size de paylaştığım gibi biraz hafif bir sakatlık geçirmiştim. Aslında herhangi bir kırık çıkık yok ama 2 hafta gibi bir süre hareketim sınırlandı. Bu da açıkçası beni fizikselden ziyade psikolojik olarak çok zorladı. Neyse ama artık daha toparladığımı düşünüyorum. Ve bugün de gerçekten ilginç olduğunu düşündüğüm ve önemli olduğunu düşündüğüm ve günümüz modern psikoloji ve felsefe alanında çok günümüze etkilemiş bir görüşten, bir felsefi görüşten bahsetmek istiyorum. Bu süreyi biraz dinlenerek ve bir münzevi gibi biraz soyutlanarak geçirmiştim. Oradan şimdi yavaş yavaş çıkmaya başlıyorum. Bakalım. Şimdi bugün size bahsetmek istediğim konu stoacılık, stoizm, stoisizm diye geçiyor. Ama genel olarak stoacılık olarak Türkçe'de ifade edebiliriz. Şimdi önce stoa ne demek? Ondan bahsetmek istiyorum. Stoa bu antik Yunan ve Roma'da mimari düzenin içinde olan parçalardan bir tanesi. Yani bir yapının adı aslında. Bunlar basit olarak anlatmak gerekirse sütunlu galeriler şeklinde yapılıyor. Başka herhangi bir yapıyla bağlantısı yok. Aslında günümüzde baktığımızda hani bizim alışkın olduğumuz yapı biçimlerinden farklı. Bir toplanma yerinin ortasında işte sütunlar ve üstü kapalı bir dikdörtgen ya da at nalı biçiminde ya da L biçiminde bir yapı. Bunlar genelde ince uzun oluyor. Tek ya da çok katlı olabiliyor. Galerinin arkasında düz duvar olabiliyor ya da iki tarafı açık olabiliyor. Burada odalar olabiliyor. Bu odalar han olarak kullanılabiliyor, dükkan olarak kullanılabiliyor. Ama zaman içinde gelişerek stoaların şöyle bir işlevi olmaya başlıyor. İnsanlar orada toplanmaya başlıyorlar. Yani sosyal bir işlevi olmaya başlıyor. Stoaların merdivenlerinde felsefeciler öğrencilerine ders vermeye başlıyorlar. Şimdi, Atinalı Zenon diye bir adam var. Pardon, Kıbrıslı Zenon diye bir adam var. Gerçi daha sonra Atinalı oluyor ama başlangıçta memleketi Kıbrıs. Kıbrıs'tan yola çıkıyor. Çok zengin bir tüccar. Hikayeye göre Atina'ya gemilerini, mallarını götürürken Atina açıklarında gemisi batıyor. Ve bütün mal varlığı, malları işte sermayesi her şeyi denizin dibine çöküyor. Yok oluyor ve canını zor kurtarıyor. Atina'ya gidip cebinde hiçbir parası yok, 5 kuruş yok. Ne yapabilirim diye düşünürken bir kitap dükkanına giriyor. Oradaki kitaplarla ilgilenmeye başlıyor. Çünkü yapacak başka bir şey yok. İşte Agora'da, Stoa'da dolaşmaya başlıyor. Bu arada Platon'un öğretileriyle tanışıyor. Platon çok devletçi bir filozoftur. Bunlardan çok etkileniyor ve kendini geliştirerek, çünkü hayatında başka yapacak hiçbir şey olmadığı için felsefeye ilgi duyarak bu şekilde kendisi bir görüş geliştiriyor ve bunu Stoa'da anlatmaya başlıyor. İnsanları burada hitap etmeye başlıyor ve aslında bu yapının isminden geliyor. Zenon, Kıbrıslı Zenon insanlara buradan ulaştığı için, buradan konuşmalarını yaptığı için stoik düşünce olarak anılmaya başlanıyor. Stoik düşüncenin şöyle belli başlı özellikleri var. Birincisi, klasik Yunan'da ki o çok ezici ve otoriter devlet anlayışına karşı biraz ezilen kısımda olan, hani sermaye sahibi olmayan işte köle sınıfı ya da normal toprak sahibi olmayan çalışan sınıfın yanında yer alan bir görüş. Bunun dışında evrende mantığa uygun bir düzen olduğunu düşünüyor, kabul ediyor. Bu düzene de Logos adı veriyor. Bu isminden de anlaşılabileceği gibi tamamen bir mantık düzeni, yani bir matematiksel düzen olduğunu ve bunun şaşmaz ve hiçbir zaman hatalı olamayacak bir düzen olduğunu kabul ediyor. Buna şeye benzetebiliriz bu görüşü. Bir programcı tarafından oluşturulmuş bir simülasyon gibi aslında dünyayı algılıyorlar. Şimdi bu düşünce neden önemli? Birkaç kendimce önemli bulduğum ve ilginç ve faydalı olabileceğini düşündüğüm kısımlarını notlar aldım. Ve bunları nasıl uygulanabileceği ile ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi stoik düşüncenin özü aslında olaylara karşı stoik kalma. Peki stoik kalmak ne demek? Herhangi bir duygusal tepki vermemek, ne olursa olsun. Şimdi peki bu nasıl yapılacak? Yani birisi size bağırıp çağırıyor ya da duygusal olarak tahrik etmeye çalışıyor, sizden tepki almaya çalışıyor ya da başınıza bir haksızlık geldi. Nasıl sakin kalmamız gerekiyor? Hani çok zor değil mi? Evet, aslında zor ama bütün disiplinler gibi ya da alışkanlıklar gibi bu da mindful bir şekilde, yani yoğunlaşarak ve bilinçli olarak edinebileceğimiz alışkanlık ya da bir zihin durumu aslında. Şimdi stoikler hayattaki olayları ikiye ayırıyorlar. Başımıza gelen şeyleri ya da işte çevremizdeki insanların tepkilerini, hayatımızdaki olan olayları, bir, değiştirebileceğimiz şeyler, iki, değiştiremeyeceğimiz şeyler. Şimdi stoikler evreni olduğu gibi kabul ediyor. Çok fazla ütopyayla ilgili tartışmalara girmiyor. Hani ideal evren nasıl olmalıdır şeklinde bir tartışmaya girmiyor. Evreni ve olanları olduğu gibi kabul edip, bütün şartları, koşulları, sınırları olduğu gibi kabul edip, bunu üzerinden yola çıkıyor ve ne yapabiliriz sorusuna yanıt arıyor. Şimdi değiştirebileceğimiz ve değiştiremeyeceğimiz şeylerden bahsettik. Mesela buna bir örnek, yağmurun yağıp yağmayacağını kontrol edemezsin. İnsanların seninle ilgili ne düşüneceğini belki bir nebze, ama sen ne yaparsan yap yine o insan onu düşünmeye devam edecek. Çok da fazla bir kontrol gücün yok karşındaki insanın duyguları ve düşünceleri konusunda, özellikle senin hakkındaki. Şöyle yanlış bir bakış açımız var. Karşımızdaki insanın bizim hakkımızdaki düşüncelerinin bizim bir eksikliğimizden kaynaklandığını ya da işte bunu değiştirmenin bizim elimizde olabileceğini düşünerek boş yere zaman kaybediyoruz. Çünkü ne yaparsan yap karşındaki insanın düşüncelerini, duygularını kontrol edemezsin. Manipüle belki biraz edebilirsin ama bir noktaya kadar. Havanın nasıl olacağını kontrol edemezsin ama neyi kontrol edebilirsin? Bu değiştiremeyeceğin şeylere kendi vereceğin tepkileri reaksiyonları kontrol edebilirsin. Yani aslında günün sonunda kontrol edebileceğin tek şey kendin, kendi duygun ve kendi düşüncelerin. Kendi vücudun. Kendi vücudunu çalışarak şekillendirebilirsin. Ruh sağlığınla ilgili çeşitli pratikler yaparak bunu kontrol edebilirsin. Belli bir ruh halinde olma çalışmaları yapabilirsin. Daha iyi hissetmek için. Yani bunlar hep kontrol edebileceğin şeylerdir. Ama aslında başka birisinin daha iyi olması belki yanında olabilirsin. Ama bu da garanti vermez o insanın daha iyi hissedeceğine dair. Yani bunu kontrol edemezsin. Şimdi bu olayı aldıktan sonra peki başka neler yapabiliriz? Bu stoik kalmakla ilgili. Çünkü bir olayın senin kontrolün dışında ilerlediğini, yani o olay üzerinde hiçbir kontrolün olmadığını kabullendiğinde belli bir sükunet seviyesine erişiyorsun bu bilinçte olduğunda. İnsanların tavırları demeyeyim de başımıza gelen olumsuz olayları çok şahsi algılama eğilimimiz var. Bunu biraz kesiyor. Kontrol edemeyeceğimiz şeyleri kabullenerek daha sakin kalabiliyoruz. Diğer türlü değiştirmeye çalışarak aslında akıntıya karşı yüzüp boş yere daha fazla enerji ve vakit harcıyoruz. Yeri gelmişken bu stoik düşüncenin belki en bilindik uygulayıcılarından biri olan Romalı komutan ve imparator Marcus Aurelius'un bazı uygulamalarından ve görüşlerinden de bahsetmek istiyorum. Marcus Aurelius belki biliyorsunuzdur, Roma'nın iyi imparatorlarının en sonuncusu, asker kökenli. Ve ondan sonra zaten Roma bir çöküş dönemi içine giriyor. Roma büyük bir refah dönemi içine giriyor. Marcus Aurelius döneminde. Marcus Aurelius'un yazdığı bir şey var. Kitap olarak yazmıyor aslında. Her gün akşam oturup o gün neler yaptığını bir gözlemci olarak ve yargılamadan iyisiyle kötüsüyle hepsini yazıyor her gün. Bir günlük gibi. Ve bunu da düşünceler adını veriyor. Daha sonra bu 12 cilt olarak basılıyor. Şimdi bu neden önemli? İki açıdan önemli. Yazmak bir nevi meditasyon işlemi görüyor. O günün üzerinden geçmek ve biraz da o olaylarla kurduğumuz duygusal, sağlıksız olabilecek duygusal bağları kağıt kaleme dökerek bir noktada koparmış oluyoruz. Çünkü normalde ben ve duygularım vardı. Araya kağıt kalemi koyarak üçüncü bir göz koydum. Yani kağıdın soğuk yüzü bir objektiflik veriyor. Duygularımızı yazmak ya da işte o gün olan olayları yazmak şu açıdan önemli. Bir, olaylara uzaktan ya da yukarıdan bakma şansı elde ediyoruz. Çünkü kelimenin tam anlamıyla yukarıdan bakıyoruz. İşte gözümüz burada, işte yazdığımız şey burada. Bu biraz şey, bir tanrısal bir bakış açısı ya da bir yargı meleği gibi düşünün. Evet, yargılayıcı ama bir yargı meleğinin şeyi yoktur. Yani her tarafa eşit mesafededir. Kurbanı kayırmaz, cellatı kayırmaz, kimseyi kayırmaz. Yani o biçilen rolleri sadece olduğu gibi kabullenir. Ve ona göre herkesin payını böler ve dağıtır. Bizim yapmamız gereken bu. Bizi inciten, üzen bir olayda geriye çıkıp belki bunu bir meditasyonla ya da yazarak ya da başka birine anlatarak belki güvendiğimiz sakin bir şekilde olaydaki rolleri, bizim rolümüzün ne olduğunu, neden böyle hissettiğimizi ama asla nasıl hissettiğimizi yargılamamamız lazım. Neden böyle hissettiğimizi, bu hissin kökeninin nereden geldiğini, bunları metodik bir şekilde çözmemiz bizim için çok iyi olur. Bu şekilde yine üzülsek bile o olay ya da o kişinin yaptığı şey bizi üzse, etkilese bile yine stoik kalarak, yani reaktif olmayarak, sakin kalarak daha güçlü ve barışçı bir duruş ortaya koyabiliriz. Stoizmin başka bir öğretisi. Memento Mori, bu ölümsüz pardon, ölümlü olduğunu hatırla anlamına gelen Latince söz. Bu konuda bayağı onlar için önemli bir kavram. Çünkü hayatımız her an sona erebilir ve bunu sürekli hatırlıyor olmak bize önceliklerimizi belirlememiz için büyük bir fırsat ve aslında baskı unsuru. Eğer şunu gerçekten kavrarsak, şu anın son anımız olabileceğini gerçekten kavrarsak, boş işlerle uğraşmak için, boş şeylere üzülerek hayat enerjimizi boşa harcayarak geçirmemek için artık elinden geleni yapmaya başlıyorsun. Çünkü bazı önceliklerin olmaya başlıyor. Bu bilince eriştiğinde. Mesela var. Kanser olduğunu öğrenen insanlardaki refleks, işte her şeyi bırakıp gerçekten istedikleri, ölmeden önce istedikleri şeyleri, daha önce erteledikleri şeyleri yapmaya çalışmak oluyor. Çünkü bu aslında doğal olan, olması gereken şey bu. Ama hiç ölmeyecekmiş gibi yaşadığımız için ya da ölüm düşüncesini, ölümden korktuğumuz için, ölümü düşünmek istemediğimiz için bu şeyi gözden geçiriyoruz. Stoiklere göre ölüm korkulacak bir şey değil. Hatta ölüm çok güzel bir şey, çünkü öleceğimiz için yaşamın kıymetini anlıyoruz. Ve yaşamın her anını dolu doluya, çevremize, halkımıza, dünyaya, hepimiz birbirimizin eşiyiz, eşdeğeriyiz, hepimiz aynıyız. Ve nihai amacımız birbirimize karşı iyi olmak. Bunu da hayatı aslında dolu dolu yaşamamız gerektiğini, çünkü öleceğimiz gerçeğini kavrayıp kabullendikten sonra yapabiliriz. Ölüm stoiklere göre korkulacak bir şey değil. Hatta cesaretle, mutlulukla ve yaşadığımız hayat için şükür ederek, şükran duyarak varacağımız bir nokta olmalı. Stoik kalmak için bir başka öğreti ya da metot. Çok klasik olan olayların ve kendinin önemsizliğini ve karşındaki insanın da önemsizliğini hatırlamak. Yani evrenin boyutunu düşündüğümüzde işte sana su sıçratan taksinin aslında hiçbir önemi yok. Hani bir kum tanesindeki atomun parçacığı kadar bile değil. O yüzden hani büyük makro ölçekte düşündüğümüz zaman bu yaşadığımız döngüler, olaylar aslında hani çok basit ve hani komik düzeyde, yani komik düzeyde basit ve küçük kalıyor. Evrenin sonsuzluğunu düşündüğümüzde. O yüzden hani bu da stoik kalmak için kendimize telkin edebileceğimiz bir yol olabilir. Başka bir yöntem. Bu da yine Latince bir adı var. Amor fati diye. Yani love the fate. Yani kaderini sev. Sonucu sev. Ne olursa olsun. Yani sonuç iyi de olsa kötü de olsa sonucu sev ve kabullen. Çünkü aslında sonuç önemli değil. Stoiklerin en önemli özelliği yaptıkları şeyleri sonuçtan bağımsız olarak, yani sonucu amaçlamayarak yapıyor olmaları. Bu şey hani stoiklerin hırsız olduğu anlamına gelmiyor. Hiçbir hırs taşımadıkları, işte başarıyı hedeflemedikleri anlamına gelmiyor. Tam tersi. İşte dediğim gibi filozoflar, komutanlar bu şekilde bu felsefeyi geliştirmiş ve uygulamışlar. Hırs kötü bir şey değil ama hırsımızı gidiş yoluna adapte etmemiz, oraya yönlendirmemiz gerektiğini söylüyor. Sonuca değil. Yani hırsı sonuca yönlendirmek aslında biraz mutsuzluğunu garantilemek gibi oluyor. Çünkü o olayın kötü sonuçlanması seni kesinlikle garanti olarak mutsuz edecek. Eğer sonuca bağlarsan bütün beklentini ve enerjini. İkincisi, eğer o sonuç gerçekleşse bile sana umduğun tatmini vermeyebilir. Yani bütün umudunu, emeğini, beklentini sonuca odaklayarak biraz mutsuzluğu garantilemiş oluyoruz. Yine Marcus Aurelius'un bir görüşünden bahsetmek istiyorum. Şey, özgür insanla ilgili bir tanımı var. Özgür insanı şöyle tanımlıyor. Arzularının kölesi olmayan ve bağımlı, herhangi bir şeye bağımlı olmayan bir insandır. Özgür insan. Ve erdemli bir insandır. Dolaylı olarak erdemi de arzularının kölesi olmamak. Yani kendi kendinin efendisi olmak gibi tanımladığını düşünebiliriz. Marcus Aurelius şundan bahsediyor. Başkalarını umursamaman gerektiğinden bahsediyor. Hatta bilinçli olarak bir başkalarının düşüncelerini görmezden gelmeye yönelik meditasyonda bulunmayı tavsiye ediyor. Yani şöyle bir şey var hatta negatif görselleştirme diye geçiyor sanırım. Her sabah kalktığında şunu yapıyormuş. Ben hani güne negatif bir şeyle başlamak istemediğim için bunu yapmıyorum. Yani yapacağımı da düşünmüyorum ama sonuçta onun yaptığı bir şey ve denemek isteyen olursa deneyebilir. Yani ben bunun yerine daha pozitif bir şey, daha pozitif olumlamalar da bulunmaya çalışıyorum sabah kalktığımda kendi kendime. Ama Marcus Aurelius şunu söylüyormuş her gün. Bugün karşılaşacağım bütün haksızlıklar, olumsuzluklar, sadakatsizlikler benim şahsımdan değil, benim bir eksikliğimden değil, karşıdaki insanın cehaletindendir şeklinde. Kendini böyle bir negatif de olsa böyle bir affirmation aslında olumlama veriyor. Buradaki olumlama ne? Karşıdaki insanın cahil olduğunu baştan kabul ediyorsun. Yani sana yanlış yapan birisinin cahil olduğunu kafanda fixlemiş oluyorsun. Şimdi bu neden önemli? Birinin zayıf noktasını gördüğünde ya da onu kendinden daha zayıf bir noktaya konumlandırdığında o insanın yaptığı, sana ettiği hakaretler çok da seni üzemez. Çünkü aslında biri bize hakaret ettiğinde canımızı acıtan şey o hakaret değil. Bizim kafamızdaki o hakarete bakış açısı. Yani bizim yüklediğimiz anlam. Ama cahil birinin bana hakaret ettiğini düşünsem mesela ve bunu pek de umursamam çünkü o hani cahil cahilliğini yapar. Neden bunun için zaman üzülerek zamanımı boşa harcayayım ki? Daha pozitif şeyler yapabilirim gibi. O yüzden bu başkalarını gözden görmezden gelme mevzusu çok önemli. Hatta bunu şöyle günümüze uyarlayabiliriz. Sosyal medya ve sosyal medyadan hani olabildiğince aslında uzaklaşmak. Çünkü sosyal medyada işte herkes herkesin hayatıyla çok mecburen haşır neşir oluyoruz. Herkesin bizim hakkımızdaki görüşlerini hani bulunduğumuz platforma göre gözümüze sokulma imkanı oluyor. Başka hayatlarla kendimizinkini karşılaştırma gibi bir ruh haline girebiliyoruz. Ama bunun tam tersini yapmamız gerekiyor aslında. Kimseyi umursamamamız, kimseden etkilenmememiz ve kimsenin bizim hakkımızdaki düşünceleriyle de ilgilenmememiz gerekiyor. Çünkü önemli olan başkalarının düşüncesi değil. Senin kendini nasıl gördüğün ve senin hayatınla ilgili ne yaptığın. Başkalarının ne düşündüğüyle ilgili endişelenerek aslında çok büyük potansiyelini işte kendini strese sokuyorsun. Sakinleşmek için vakit harcaman gerekiyor, yoğunlaşamıyorsun. Yaratıcı ve verimli şeyler yapabileceğin bir enerjiyi aslında boşa harcıyorsun. O yüzden bu bir stoizm alıştırması olarak bir hafta boyunca mesela sosyal medyadan uzak durmak ya da beğenmediğiniz birisini mesela nasıl unfollow edebiliyor olman gerekiyor. Bu da bir stoiklik alıştırması. Yani işte aynı iş yerinde çalıştığın birisi işte takip ediyorsun ama hayat görüşünü beğenmediğini ya da işte yaptığı paylaşımları beğenmediğini fark ettiğinde onu yersiz duygusallığa kapılmadan takipten çıkarabiliyor olman gerekiyor. Bu da bir stoizm alıştırması. Son olarak da aldığım 3 tane not vardı Marcus Aurelius'un yine görüşlerinden. Onlarla bitirmek istiyorum. Hayat senin başına gelen şeyler değil. Hayat senin başına gelen şeyleri nasıl algıladığın. O yüzden lütfen pozitif bakmaya, yaklaşmaya çalışın ve lütfen kendinizi değerli görün. Çünkü değerlisiniz. Güçlüsünüz. İkinci olarak düşündüğünden çok çok daha güçlüsün. İçinde bir ses bittim diyorsa sana daha bitmemişsindir. Yani ne zaman kendine bittim dediğinde şunu bil ki bitmemişsindir. Üçüncüsü de biliyorum bu biraz zor bir konu. Çünkü hep overfunctioning olmaya adapte olduğumuz için hep daha azını yapmaya çalış. Yani ne bileyim sevgiline daha az ilgilen mesela ya da işte dediğim gibi sosyal medyaya daha az bak ya da yaptığın işleri daha kolayca ya da işte daha az emek harcayarak yapabilecek bir yöntem bulmaya çalış. Daha az kıyafet al, daha az yemek ye. Dinginliği yakalamaya çalışıyoruz. Bu da biraz münzevilikten ve daha azından geçiyor. Daha az çabalamaktan. Olayları biraz daha akışına bırakmaya çalış. Daha az, daha az, daha az. Çünkü daha az aslında daha çok. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum.